Herkese merhabalar. Paradigma'nın yeni bir bölümüyle tekrardan sizlerleyiz. Bu ara test konuşmaları serisine epey bir hız kazandırmış olduk. Çok dolu tezler ve gerçekten bilgi yükü ağır programlar çekiyoruz. Tecrübeli konuklarımızla hem alana artık doktor unvanı ile girmiş yeni hocalarımızla da bu bölümleri çekmek benim için ayrı bir keyif oluyor. Bundan önceki programı Cana Tülüş Türk hocamızla çekmiştik. Şimdi o bölümle bu bölümün benzer bir tarafı olacak. Cana hocamız da o programa geldiği zaman Cana hocam da daha doktor değildi. Sonraki bölümde test konuşmalarını çektiğimizde bir doktor olarak geldi. Şimdi bugün de Kadir Has Üniversitesi'nden çok kıymetli meslektaşım artık arkadaşım Doktor Selman Emre Gürbüz hocamla birlikteyiz. Paradigma'ya önceden de daha doktor olmamışken gelmişti. Değil mi hocam? Hoş geldin.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için.
Ne demek hocam? Ben teşekkür ederim vakit ayırdığın için. Bu hani süreci anlattım çünkü gerçekten çok keyifli oluyor.
Evet.
Hani bu 2-3 sene boyunca insanların yaşadığı akademik değişim, yükselmeler ve gerçekten hani çok güzel ürettikleri eserlerle birlikte alana çıkmaları, bunu görmek hani çok keyifli oluyor. Bana da ilham veriyor. Daha doktorasını bitirmemiş bir insan olarak. Şimdi hocam, ben savunmaya da girdiğim için kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Sürecin hani bayağı bir parçası yaptım bizi de sağ ol. Gerçekten çok kıymetliydi hani o bütün test sürecini görmek zaten hep söylüyorum. O yüzden öncelikle tebrik ederim hocam. Neler hissediyorsun şu anda? Ne durumdasın? Nelerle uğraşıyorsun? Şöyle bir istiyorsan şey bir girizgah yapalım. Sonra sorulara geçelim.
Ya işte tez süreci bildiğin gibi benim bayağı uzun sürdü. O yüzden tabii bir rahatlama oluyor ister istemez ama bir taraftan da boşluğa düşüyorsun. 6 senelik bir cebelleşmenin ardından bir anda her şeyin bitmesi. Tabii bitti da prosedürlerin bitmesi yeni bir şey yaratıyor insanda. Kaygı ve mutluluk yaratıyor aynı anda. O bakımdan şimdi biraz kendimi daha çok böyle edebiyat romanlara, işte dizilere, filmlere falan vermeye çalışıyorum. Bir taraftan da işte yarıda kalan yayınlar var. Onlara bakıyorum. Kitap bölümleri var. Bir arada götürmeye çalışıyoruz diyelim.
Tabii harikasın hocam. Gerçekten hani çok büyük bir emek test süreci. Hani buna da
Evet.
şahit olmak çok önemliydi. Şimdi yavaşını istersen senin de daha fazla vaktini almadan teze girelim. Şimdi tezin tabii Kadir Has Üniversitesi'nde bitirdi hocam tezini ve aslında hani İngilizce orijinal başlığı Global International Relations and the Idea of Reflexivity Researching Through Expert Interviews. Bunu Lerna Yanık hocamızla ve Övünç Ongur hocamızın hani co-advisor'larıyla yazdı hocam. Buna da tanık olmuş olmak gerçekten dediğim gibi çok mutluluk vericiydi. Tezin hani Türkçe başlığı olarak da hocamın çevirisiyle küresel uluslararası ilişkiler ve refleksivite düşüncesi uzman mülakatlar yoluyla araştırmak.
Evet.
Şimdi hocam her tezin yani biz tez konuşmalarında genelde şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani bu tezin doğuş süreci nasıl oldu, ne bitti, ne yaşandı? Yani dolayısıyla bu tezin konusunu nasıl belirledin? Hangi faktörler seni bu konuya yönlendirdi? Onu merak ediyorum. Hani öyle bir girizgah yapalım.
Evet, yani ben akademik açıdan baktığımızda çalışma alanım, ilgi alanı olarak söyleyebiliriz şöyle. Yani ben yüksek lisanstan beri aslında uluslararası ilişkiler disiplinin yeterliliğini veya temsil gücünü tartışan eleştirel veya refleksif dediğimiz yaklaşımlara karşı bir ilgim vardı. Bu ilgiden doğan bir biçimde daha çok uluslararası ilişkilerde 80'lerden sonra gördüğümüz, ortaya çıkan veya gelişen dilde postmodern, postyapısalcı, eleştirel veya inşacı yaklaşımlar gibi refleksif potansiyel taşıdığını düşündüğüm yaklaşımlara karşı ilgim vardı. Daha sonra bu ilgiyi batı merkezilik veya alfa merkezilik terimleriyle tartışan daha eleştirel yaklaşımlar ilgimi çektiği için bu manada da küresel uluslararası ilişkiler adlı yeni yaklaşımın da bu eleştirel yaklaşımlarla örtüştüğünü gördüğüm için böyle bir konu seçmeye karar verdim. Çünkü başlık altında küresel uluslararası ilişkiler veya refleksivite dediğimiz olayın altında uluslararası ilişkiler disiplinindeki güç ve temsil sorunları, disiplinin yetkinliği, onun merkezli yapısının tartışılması beni bu alana yönelmeme daha doğrusu itti diyelim. Bir ayrıca da ayrıca şunu söyleyebilirim. Güncel akademik tartışmalarla örtüşen bir vaka olarak gördüğüm için küresel uluslararası ilişkiler adına yaklaşım o bakımdan da ilgimi çekti diyebilirim.
Teşekkürler hocam. Çok güzel bir girizgah oldu.
Teşekkür ederim.
Buradan artık hani biraz daha istersen tezin detaylarına gireriz. Zaten unuttuğumuz bir nokta olursa hani geri
Evet.
döneriz mutlaka. Yani hocam genel olarak tezin sürecini bir de konuşalım istersen. Çünkü gerçekten bu tez izleme komiteleri, hani o savunmaya gelene kadar olan yol, o komitelerde alınan yorumlar, ara görüşmeler, danışmanla
Evet.
yapılan ara görüşmeler vesaire değil mi? Onlarla şekilleniyor.
Tabii.
Dolayısıyla bu süreçte çok hani planlı programlı bir süreç yürütmek gerekiyor diye hissediyorum kendimden. Hani dolayısıyla bu süreçte bir sürü zorluklarla karşılaşılıyor. Dolayısıyla hani araştırma sürecini nasıl takip ettin? Nasıl bir adımlandırma yaptın öyle söyleyeyim. Hani bu süreçte bir de karşılaştığın zorluklar oldu mu? Özellikle mülakat sürecinde mesela onları çok özenli bir şekilde ayarladığını ve hepsiyle tek tek yaptığına şahit oldum ama hani bunu bir de senden dinlemek isterim. Ne tür zorluklar oldu bu süreçte?
Yani ilk başta şöyle bahsedeyim. İlk literatür taraması, klasik her öğrencinin yaptığı olay zaten. Bir zorluk benim açımdan ilk başlarda araştırma sorumun çok net ve basit olmayışıydı. Çünkü birden fazla vaka incelediğim için, vaka değil de teorik tartışmalara girdiğim için öyle bir zorluğu oldu. Bu bakımdan ilk başta ben teori okumaları yaptım. Zaten yapıyordum. Bunun haricinde kültür ve kültürel özgürlükle ilgili yaklaşımlarla da ilgilendim. Çünkü bunlar bildiğiniz üzere uluslararası ilişkiler temelli değil, daha çok sosyal teoriden gelen daha derin tartışmalar. Bunları zaten bir iki senelik süreç içinde haşır neşir olduğum için bir de bunun üstüne refleksivite gibi zor bir kavramı da incelemek ayrı bir mesele. Zaten Türkçe'ye dönüşümsellik diye çevriliyor galiba ama ben orijinal ismiyle kullanmayı tercih ettim. Bunların haricinde de uluslararası ilişkilerdeki diğer eleştirel yaklaşımları da bir aşinalık kazanmak gerektiği için onlara da sindirmeye çalıştım. Ayrıca postkolonyal ve dekolonyal teorinin de nasıl geliştiği ve uluslararası ilişkileri nasıl entegre edildiğiyle ilgili de uzun bir çalışma yaptım. Bu bakımdan büyük bir literatür taramasının yapılması birinci zorluktu. Diğer bir zorluk da ikinci olarak metodoloji bakımından ben yarı yapılandırılmış bir mülakat tekniğini takip ettiğim için bunda araştırma soruları, prosedür ve örneklemler çok önemli. Bu bakımdan ben 81 tane mülakat yaptım. Orijinal olan şuydu ki bu mülakatlar sıradan isimlerle değil adı üstünde uzman görüşler dediğimiz uluslararası ilişkilerdeki bilimler, akademisyenlerle yapıldı. Örnek olarak işte Amitabh Acharya diyelim, Arlen Tekin diyelim, John Hudson diyelim. Bu uluslararası ilişkilerdeki güncel tartışmaları şekillendiren büyük isimlerle yapılması benim açımdan ilham verici oldu. Yani zor olarak zorluklardan bir tanesi de mülakatları sürdürürken zaman farkı meselesi. Çünkü insanlar farklı ülkelerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadığı için onu ayarlaması birinci zorluk. İkinci zorluk o kişilere ulaşıp onaylarını almak gibi bir zorluklar vardı. Ama sağ olsunlar çoğu herhalde sorduğum sorular ve araştırmanın niteliğini beğendiği için kabul etti diyebilirim. Yani %95'i diyebilirim. Kabul etti. Bir diğer zorluk da internet kesintileri falan olabiliyor. Çünkü ben online yaptım. Bu mülakatları Zoom veya Skype aracılığıyla yürüttüğüm için teknik zorluklar olabiliyordu. Bir diğer zorluk da bu 81 adet mülakatın sistematik bir şekilde teze entegre edilmesi gerekiyor. Ve her birinden teker teker onay almam gerekiyor. Ve çeşitliliği sağlamam gerekiyor. Bu mülakatların tezin gidişatıyla uyumlu olması gerekiyor. Araştırma sorularının nitelikli ve tutarlı olması gerekiyor. Bunları sağlamak benim açımdan çok kolay olmadı. Ama zamanla o mülakat rehberin dediğimiz şey vardır. Yarı yapılan mülakatlar içinde. O mülakat rehberine dayanarak bu mülakatların hepsini yaparak sistematik biçimde hocaların onaylarını aldım ve teze entegre ettim diyebilirim.
Hocam gerçekten tekrardan ellerine sağlık. Yani bütün bu mülakatları ayarlamak bile senin dediğin gibi gerçekten çok büyük bir iş. Bunun
Evet.
teknoloji boyutu var, bahsettiğin gibi hocaların aldığın verileri analiz edip onu teze aktarmak zaten başlı başına bir problem olabiliyor. Hani bir zorluk olabiliyor diyelim. Dolayısıyla sen bunları çok layıkıyla yapmışsın. O yüzden hani test konuşmaları serisinin de bir faydası umarım. Hani benim gibi mesela şu anda tez yazan ya da tez yazmaya çalışan insanları da aslında belli hani bu tips and tricks dediğimiz İngilizce böyle bir know-how oluşturmak aslında.
Evet.
Yani o yani bu iş nasıl yapılır? Benzer bir çalışmayı yapacaksak nasıl yaparız noktasında. Yani çok kıymetli sorular barındırıyor. Hocamın tezi de herhalde şey yakında YÖK tez merkezinde olur diye tahmin ediyorum. Biz bölümü
Evet.
belki yüklediğimizde olmaz ama hani oradan da indirip okuyabilirsiniz. Hocam o zaman tezin tam çekirdeğine inelim istersen yavaştan. Öncelikle tabii bu çok ilginç bir kavram. Hani teorik ağırlığı yoğun bir tez. Öyle tanımlamam gerekirse bir okuyucu olarak ama özellikle bu refleksivite kavramı ve hani onun uluslararası ilişkileri yerine girelim. Yani tezinde çünkü refleksiviteyi bu bilimsel bilginin bir hani sosyal ikametle ilişki eleştirel bir farkındalık olarak tanımlıyorsun.
Evet.
Dolayısıyla bu tezde de jüride de tartışılan bir konuydu. Hani uluslararası ilişkiler disiplininde refleksivite ne durumda şu anda? Bunun önemini nasıl görüyorsun sen tezinle birlikte? İstersen ona girmeye başlayalım yavaştan.
Tabii ben ilk başta dediğim gibi o bilimsel bir bilginin sosyal olarak, toplumsal olarak nasıl ikamet ettiği, konumlandığına bakan bir eleştirellik olarak tanımladım. Doğru. Bu tanımda zaten uluslararası ilişkilerdeki bu kavramı tartışan diğer akademisyenler de aslında. Yani en basit haliyle refleksivite dediğimiz olay rasyonellik veya pozitivist yaklaşımların karşısında yer alan, diğer yaklaşımları ihtiva eden yaklaşımları karşılayan bir kavram olduğu için bu kavramı seçtim. Bunu da ilk başta uluslararası ilişkilerdeki bildiğimiz third debate, yani üçüncü büyük tartışma, o Joseph Latipel, Robert Cohen, postpozitivist yaklaşımların yükselişine ilişkin makaleleriyle başlatıp bu refleksivitenin nasıl geliştiğini inceledim. Bunu da postmodern, eleştirel ve inşacı yaklaşımlar başlığı altında inceledim. Teorik açıdan, epistemolojik, etik açıdan ve metodolojik açıdan bu refleksiviteyi sınıflandırdım. Teorik açıdan şunu gösterdi ki işte çoğulculuk, akademik açıdan çoğulculuk ve paradigma tartışmalarını karşılıyor refleksivite. Epistemolojik açıdan o bilimsel bilginin toplumsal üretimindeki epistemik cemaatlere ve ideolojik görüşlere vurgu yapıyor. Etik açıdan da bilimsel bilginin kimin işine yaradığını ve iyi ve kötü tartışmalarına odaklanıyor. Son olarak metodolojik açıdan da refleksivitenin toplumsal değişimi nasıl provoke ettiği veya ana akım veya ezbere dayalı yaklaşımların nasıl yapı sökümüne uğratılması gerektiğini savunan bütüncül yaklaşımları karşılıyor. Bu bakımdan postmodern eleştirel ve inşacı yaklaşımların birer refleksif potansiyel taşıdıklarını ama bu potansiyelin bazı durumlardan dolayı sekteye uğradığını göstermeye çalıştım. Bu açıdan da uluslararası ilişkilerde yeni ortaya çıkan küresel uluslararası ilişkilerin bunlarla uyumları ve bunlara ek olarak neyi söyleyip söyleyemediğini tartıştığım için bu bakımdan bana bir ilham sağladı diyebilirim.
Çok güzel açıkladın hocam. Gerçekten hani 250 sayfada aslında tartıştığın şeyleri de insan bu kadar özümseyip anlatması da gerçekten büyük başarı diye düşünüyorum. Hiç kolay bir şey değil çünkü zaten hem yazmak bir de bunu aktarmak bir de bunu savunma kısmı vardı. Tabii senin de geçtiğimiz hafta değil mi girdiğin? Bana artık
Evet.
tarihler
Geçen
karışıyor. Tam geçtiğimiz hafta tabii biz bunu 17 Ocak'ta çekiyoruz. Hani yayına muhtemelen belki de Ocak sonu girecek ama siz onu hani o şekilde Ocak ayında savunulmuş bir tezi dinliyorsunuz sıcağı sıcağına. Onu da söylemiş olalım. Hocam şimdi o zaman bir de hani bir diğer seninle hani soruları konuşurken ayırdığımız kısma gelelim. Yani teorik yaklaşımların incelenmesi olarak şey yapmıştık bu kısmı da. Burada hocam özellikle hani tezde bu refleksivitenin uluslararası ilişkiler içindeki gelişimini hem işte postmodern, eleştirel, inşacı perspektiflerle inceliyorsun. Çok çeşitli yanlardan da aslında kritik ediyorsun. Dolayısıyla teorik yaklaşımların refleksif hususiyetlerini kültürel özcülük ve Avrupa merkezci gibi zorluklar ışığında sorgulamanın ardında hani nasıl bir düşünce süreci geliştirdin? Bunları teorik açıdan hani incelerken nasıl bir inşa süreci yaptın? Bu tezleri nasıl, en azından bu savları, bu yaklaşımları nasıl inceledin diye sormuş olayım.
Zaten en başta söylediğim gibi bu tezin ortaya çıkma amacındaki olay ilham diyelim şeyden dolayı. Başta bahsettiğim gibi o bilgi üretimindeki güç asimetrilerinin uluslararasilerdeki varlığını incelenmesi adına iki kavram söylediğiniz gibi kültürel özgürlük veya Avrupa merkezi. Aslında kültürel özgürlük şöyle bir şey. Basitçe Samuel Huntington'ın yaptığı şeydir. Nedir yani? Batı veya diğer medeniyetlerin, kültürlerin diğer tırnak içinde arasında keskin ve geçirgen olmayan engellerin konulması. Bunların sanki birbiriyle ilişkisinin son derece az olması, ayrı tipel bütünsellikli olarak ortaya çıkmasını savunan bir problem aslında. Sosyal bilimlerin hepsinde görebileceğimiz bir sorun. Bu manada Avrupa merkezlikte bunun bir yansıması olarak sosyal bilimlerde UI'nin veya diğer sosyal bilimlerin Batı adına veya Batı için konuşmasını veya tipel Avrupa tarihinin sosyal, siyasi, ekonomik düşüncelerinin sanki evrenselmiş gibi gösterilmesi problemi olarak tanımlanabilir. Bu bakımdan uluslararası ilişkilerde Vestfalya merkezli tarih anlatısı denilen olay alternatif medeniyet pratiklerinin işlenmemesi sorunlarını ortaya çıkarıyor. Örneğin Çin, Osmanlı, Hint medeniyetlerinin yeterince işlenmemesi gibi veya ırkçılık sorununun göz ardı edilmesi, uluslararası ilişkilerin veya diğer sosyal bilimlerdeki ırkçılık probleminin sömürgecilik veya emperyalizmle çatışmasına rağmen bilgi üretimindeki kökenlerinin veya hala devam ettirilmesinin pek umursanmaması üzerine eleştiren yaklaşımlar vardır. Bunlarda da zaten bildiğiniz gibi mesela John Hobson'un söylediği gibi bu eleştirel yaklaşımlar bile aslında ana akıma kolayca dönüşebilir veya problem çözücü hale gelebilir. Çünkü başta bahsettiğimiz o kültürel hassasiyet, Batı veya Batı dışı ayrımını umursamamasının getirdiği bir sorun. Bu da zaten otomatik olarak refleksivitenin yeteri kadar sağlanmamasını gösteriyor. Çünkü eleştirel yaklaşımların bile sosyolojik açıdan o Oliver Weber'ın meşhur makalesinde söylediği gibi entelektüel, politik veya kurumsal tabakalara yeteri kadar dikkat etmemesi den dolayı bu yaklaşımları ilgiledim diyebilirim. Bu bakımdan da ayrıca postkolonyal çalışmalara da vurgu yaptım. Yani veya Batı dışı veya Batı ötesi gibi yaklaşımların da neden bu refleksiviteyi sağlayabileceğini uluslararasilerdeki diğer yaklaşımlarla entegre içinde sistematik olarak incelemeye çalıştım diyebilirim.
Evet, güzel hocam. Zaten bu yüzden de bence şey, hep konuştuğumuz şey, tezin yani en büyük katkılarından bir tanesi de aslında burada yatıyor gibi. Hem zaten yani mülakat yapıp oradan orijinal verileri kritik etmem, bir de aslında kendi savlarını buna dayandırma çok kıymetli bence. Dolayısıyla tezin orijinalliği de burada yatıyor bir okuyucu olarak. Hani o yüzden de tekrar kutluyorum. Derken en baştan hani bahsettiğimiz bu mülakat sürecine gelelim istersen.
Evet.
Çünkü tek tek ya bazıları bende de paylaştığın için teşekkür ederim. Gerçekten o süreci izlemek çok keyifliydi. Çünkü burada 81 uzmanla görüştün ve yani bunların hepsiyle tek başına görüşme yaptın. Bir ekip yok vesaire yok.
Evet.
Transkripsiyonları tek tek yapıldı vesaire. Dolayısıyla burada jeokültürel hani hassasiyetleri de vurgulayan bir de yarı yapılandırmış mülakat metodu kullanıyorsun, ama bu mülakatlar sonucunda elde ettiğin bulgular, sen birkaç tane alıntı yaptın podcast'te de, referans yaptın daha doğrusu. Küresel uluslararası ilişkilerin bu evrensellik, tikellik, küresellik, yerellik, hani bu dahil etme, harici bırakma ikilemleri konusunda bu epistemolojik, ontolojik kısıtlamalara bahsettiğin nasıl ışık tuttu bu mülakatlar? Bir de o mülakatlardan elde ettiğin verileri nasıl hani teze yedirdin? İstersen bir de onu konuşalım.
Evet, ilk başta şunu söyleyeyim. Bu yarı yapılanmış mülakatın basit bir tanımı aslında şöyle. Öne açık sorular da sorabiliyorsunuz ama sistematik bir biçimde ilerlemesi için mülakatların önceden belirlenmiş bir mülakat rehberine ihtiyacınız var. Bunun da o bahsettiğim test konusunda örtüşmüş. İkinci olarak düzgün bir örneklem sistemi, tekniği kullanmanız gerekiyor. Ben de bu bakımdan iki tane örneklem kullandım. Birincisi kriter, ikincisi kartopu örneklemidir. Kriter örneklemi şunu gösterdi. Bu uzman mülakatlara ulaşmak için küresel uluslararası ilişkiler hakkında kim en iyi konuşabilir, kim daha etkin konuşabilir olarak sorduğunuzda tabii ki de bu alanda önemli yayınları yapan akademisyenler konuşuyoruz. Amitabh Acharya gibi akademisyenler konuşuyoruz. Bu arada kriter örneklerinde güncel hakemli veya prestijli dergilerdeki kim yazmış bunları? Global Ayar hakkında kim yazmış? Basit bir keyword research veya akademik okumayla bunları belirleyip teker teker iletişime geçmeye çalıştık bu durumlarla. Yavaş yavaş böyle ilerledi. Bir diğer örnekler ise kar topu. Bu da daha sonra ortaya çıktı. Şöyle ki mesela 10. sayıya ulaştım diyebilirim. Diyelim ki bir hocaya sorduğumda siz bu konuda kimle mülakat yapmamı tavsiye edersiniz diye bir soru sordunuz. Veya bu konuda kim ünlüdür çalışmalarıyla, küresel ilişkiler alanında derken bu iki örneklerle birlikte 81 sayısına ulaştım diyebilirim. Konu rehberinde de şöyle 4 tane temel sorun vardı. Birincisi küresel uluslararası ilişkilerin ontolojik açıdan ne manaya geldiği ve basit öncüllerinin ne olduğunu sordum akademisyenlere. İkinci sorumda küresel uluslararası ilişkilerin bu bahsettiğimiz kültürel özgürlük veya halka merkezcilikle ilişkisini gösteren sorular sordum. Mesela şu soru, küresel uluslararası ilişkilerin güncel olarak akademideki dolaşımda olan batı batı dışı, küresel güney, küresel kuzey gibi ikilikleri nasıl gördüğünü veya bunlara reaksiyon göstermediğini sordum olarak. Üçüncü soru olarak küresel uluslararası ilişkilerin postkolonyal yaklaşımlarla ilişkisi. Son soru olarak da küresel uluslararası ilişkilerin inşacı yaklaşımlarla ilişkisini incelemeye çalıştım. Çünkü küresel uluslararası ilişkiler Amitabh Acharya'nın söylediği gibi inşacında bir öncü kuvvet olarak görünüyor. Bu manadan hem teorik hem epistemolojik hem de ontolojik olarak bu sabit soruları sorup ayrıca diğer mülakatlarda ortaya çıkan gerilimleri veya fikir uyuşmazlıklarını hocalara aktararak mülakatları zenginleştirmeye çalıştım. Bunların sonucunda bahsettiğiniz üç şey, evrensellik ve tikellik atıyorum veya küresellik, yerellik veya dahil etme, harici bırakma. Bu üç öngörü nasıl ortaya çıktı? Mülakatları sistematik olarak incelediğimde ikiye ayırdım. Birincisi affirmatif yani olumlu olarak küresel uluslararası ilişkileri gören akademisyenler. Diğeri ise non-affirmative yani olumsuz olarak küresel uluslararası ilişkilerde bazı problemler olduğunu düşünen akademisyenlerin cevaplarını karşılaştırmalı olarak izledim. Başta bahsettiğim mülakat rehberine dayalı olarak. Bu bakımdan şunları fark ettim ki küresel uluslararası ilişkilerdeki küresel tanımlaması nötr halde kullanılamaz. Çünkü belirli bir yükü var. Yani boş bir gösteren olarak gösterilmemesi lazım bence. İkinci tartışma konusu şuydu. Batı dışı ayrımının, sirkülasyonun, dolaşımının hala devam etmesi problemli bir olan. Üçüncü bulduğum bulgulardan birisi ana akım veya eleştirel yaklaşımların arasındaki diyaloğun eşiğinin ne derece sağlanabileceği bir problem. Çünkü küresel uluslararası ilişkiler şunu savunuyor. Ana akım yaklaşımların ölçeğini veya araştırma alanını batı dışı veya diğer bölgelere yönelik olarak geliştirme ama bunu geliştirirken bahsedilen ana akımın güç durumunun nasıl olabileceğini pek yapmıyor, irdelemiyor diyebilirim. Bunlarla beraber bağlantılı olarak son bir öncü de şuydu. Bilgi üretimindeki güç asimetrileri akademik kapitalizme bağlı. Yani küresel uluslararası ilişkilerin ilgilendiği o ikili karşıtlıklar, merkez çevre, birinci dünya, dünya arasındaki karşıtlıklar sadece söylemsel olarak değil, sistemin ekonomik politiğiyle de bağlantılı. Çünkü baktığımızda bilgi üretimindeki o gatekeeping dediğimiz pratiklerin belirli güç merkezlerinin veya mesela atıyorum yayınlanma kriterlerinden bağımsız olarak gerçekleştirilemeyeceği. Çünkü çevrede üretilen bilginin de merkezdeki akademik prosedürlerin kurumsal ilerleyişin süzgecinden geçerek ulaşması sağlanıyor. Hakem süreçlerine falan da baktığımızda, dil sorununa baktığımızda. Bu bakımdan bu dört öncülde bu ikilikleri yansıttığını mülakatlarda gördüm. Ve bu yansımaları da mülakatlardaki alıntıları direkt olarak referans verdim. Yani anonimis olarak değil, mülakat yaptığım kişiyi ismen direkt vererek onun çalışmasıyla sağlamasını yaparak da ben böyle bir orijinallik de sağlamış oldum diyebilirim. Yani şunu da söyleyebilirim bu bulgularla alakalı olarak. Çoğulca evrensellik gibi bir öngörü söyleniyor küresel ama bunun aynı anda söylemsel bir dayatmaya da yol açıyor. Ne diye? Çünkü bu ana akımdaki farkındalık yaratma olarak addedilen artı değerin tam tersine kolonyal bir söylemi de devam ettirmesi problemi barındırdığı mülakatlar ortaya çıktı. Mesela kültürel bir diyalog sağladığı savunuluyor küresel uluslararası ama tam tersinde küresel uluslararası ilişkilerdeki küreselin bir özünü çağrıştırması, bir merkezciliği çağrıştırması problemi de ortaya çıktı. Mesela oküler sentezin bir kavram ortaya çıktı. Nedir bu oküler sentezin? Logosentrizmle karşılaştırmalı olarak. Yani göz merkezlilik. Merkez perspektif olarak küreselin batı merceğinden insanlara, batılı izleyiciler için modellenmesi sorunu ortaya çıkıyor. Bunu da şöyle görebiliriz. Tezde sorduğum, mülakatlarda sorduğum başka bir soru şu mesela. Merkezdeki veya transatlantikteki öncüllerin teorik açıdan diğer bölgelerde nasıl yorumlandığını hocalara sordum. Mesela örnek olarak Mısır, Fas, Rusya, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelerdeki akademisyenlere sorduğum soru, sizin ülkenizdeki baskın teorik yaklaşımlar nelerdir diye sorduğumda bunlar bana diyorlar ki genelde buradaki akademisyenler Batı'daki veya Avrupa'daki bilgi üretimini taklit ediyor ve buradaki bilgi üretimi tamamen neorealist teori buna odaklanıyor. Bu bakımdan da küresel ustalaşıkların küresel hale getirilmesindeki zorlukları göstermeye çalıştım. Son olarak teorik açıdan küresel uluslararası ilişkilerin postkolonyal teoriyle diyaloğunu incelediğimde liberal de olarak dahil etme mantığının problemli olduğunu. Çünkü şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Yapboz metaforu kullanıyor bazı mülakat verenler. Mesela küresel uluslararası ilişkilerin o yapbozun içindeki parçalarla uğraştığını, o da yani inclusion dediğimiz dahil etmenin pratiğini savunmasına rağmen yapbozun kendisinin o çerçevelerin ontolojik yapısının sorunsallaştırılmadığına yönelik analizler ortaya çıktı. En son olarak da mesela inşacılıkla ilişkisinde küresel uluslararası kültür ve kimliğe vurgu yapmasından dolayı önce bir kuvvet olarak tanımlanıyor. Ama inşacılığı ana akım versiyonlarıyla referans ediyor küresel uluslararası. Bu bakımdan mesela postkolonyal teorideki kültür ve kimlik inşasının eleştirel yorumlanmasını küresel uluslararası ilişkilerde göremiyorum. Bu öncülerle birlikte ortaya bu mülakat verileri ortaya çıktı diyebilirim.
Gayet güzel bir özet oldu hocam. Ağzına sağlık. Bulduğum bulgular zaten oldukça ilginç. Yani alana gerçekten hani özellikle o anonim olarak mesela yaptığın mülakattaki isimleri vermemen, yani onların isimlerini de vermen aslında çok önemli bir network de ortaya çıkarıyor, değil mi? Yani hocalar arasındaki özellikle hani bakış farklılıklarını da yansıtıyorsun. Dolayısıyla o da çok kıymetli. Yani tezin en büyük belki de katkılarından bir tanesi de bu mülakat süreçleri bence oldu. Bu kadar insanı zaten bulup konuşturmak oldukça zor. O yüzden de çok önemli bir işi başarmışsın hocam. Unuttuğumuz bir nokta varsa gene istersen hani son soruyla birlikte de döneriz. Ama istersen yavaş yavaş hani senin bu akademisyen olma sürecinde ve bununla birlikte artık hani tezden sonraki çalışmalar. Hep tez bitince sorulan soru vardır ya, şimdi ne olacak? Dolayısıyla ben de sana onu sormuş olayım. İnşallah hani çok iyi lisans, master ve doktor öğrencileri yetiştireceksin. Akademisyen olduğunda zaten öylesin. Hani bir pozisyon
Zaten.
da bulup atandığın zaman inşallah çok iyi öğrenciler de yetiştireceğine hiç şüphe yok. Dolayısıyla şu anki hani akademik planların, yayın süreçlerin ne durumdasın, neler düşünüyorsun? Bir tez konuşmaların bir amacı da hani o tezden sonraki what next sorusunu yansıtmak. Ben de sana onu sormuş olayım hocam.
Yani ilk başta şöyle bir özet yapayım dedim. Potansiyel katkıları nelerdir şeklinde. Ondan sonra da neler yapılabilir veya benim çalışmalarımdan bahsedeyim. Özetlemek gerekirse yani bu yarı yapılan mülakat metodunun refleksif olarak nasıl bir potansiyel sağladığını göstermeye çalıştım. O örneklemlerin iki tane olması, mülakat rehberinin verilmesi, bahsettiğim gibi alıntıların anonim olarak yapılmaması ve çeşitlendirilmiş bir data havuzuna sahip olması bakımından bir orijinallik sağlıyor metodolojik açıdan da. İkinci olarak da küresel uluslararası ilişkilerin sistemindeki güncel refleksif potansiyeliyle alakalı bir çalışma olması ilginçti. Üçüncü olarak işte uzman mülakatlara dayanması ve bu mülakatların aslında var olan akademik çalışmaların ötesinde de kullanılabileceğini göstermesi önemli. Dördüncü olarak mesela tematik bir de bahsettiğim o affirmatif veya non-affirmatif yorumlamaların sistematik olarak karşılaştırmalı olarak incelenmesi güzel bir olaydı. Ve son olarak küresel uluslararası ilişkilerdeki küresel tanımlamasının güncel literatürde pek bir analiz olarak şeyi yok. Çok az bir çalışma o küresel odaklanıyor. Neye istiva ettiğini tartışıyor. Bu bakımdan da bir artı değer sağlayabileceğini düşünüyorum. Yani bundan sonra neler yapılabilir? Küresel uluslararası ilişkilerdeki bahsettiğim politik ekonomi eleştirileri sınırlı. Bunun üstüne gidilebilir. İkinci olarak ontolojik soruşturmanın üstüne gidilebilir. Tezde yaptığım veya bahsetmediğim şimdi aklıma gelen küresel uluslararası soykütük analizini yaptım ben. Önceki teori kısımda. Yani küresel uluslararası ilişkiler, global ayak terimi aslında Açarya ve Buzan'dan önce de kullanılıyor 80'lerde itibaren ama çok tek bir kavram olarak. Yani bir akademik bir hareket olarak değil, bir durum olarak kullanılıyor. Bununla ilgili de bir araştırmam vardı. Orada küresel uluslararası ilişkilerin ihtiva ettiği şey aslında şu. Küresel uluslararası ilişkilerin ontolojik veya epistemolojik açıdan sınırlarının geliştirilmesi, küresel hale getirilmesini, yorumlamasını görebiliyoruz. Ama bu global ayak terimi bir hareket olarak açar ve uzanma bildiğimiz kullanma bildiğimiz. Son olarak da küresel uluslararası ilişkiler ve refleksiviteyi bağdaştıran çalışmalar dolaylı. Refleksivitenin ne olduğunu söyleyen çalışmalar var tabii ki ama küresel uluslararası ilişkilerin diğer güncel paradigma sonrası tartışmalarıyla diyaloğu da hakkında yazılı çizilebilir. Bu bakımdan ben de analitik ayarın sonu, uluslararası ilişkilerin sonu veya akademik sekteryenizm gibi tartışmaları da incelemiştim. Bu bakımdan benim çalışmalarım güncel olarak bunlara odaklanıyor. Ve son olarak Türkiye'deki teori kitaplarında pek göremediğimiz, pek değil hiç göremediğimiz şöyle bir olay var. Çünkü küresel uluslararası ilişkiler yeni bir mevzu. Bununla ilgili teori kitaplarında pek bir çalışma yok. Türkçe olarak basın çalışma yok. İnşallah bu senenin içinde iletişim yayınlarından Ramazan hocamızın derlediği kitaptaki küresel uluslararası ilişkiler bölümünde ben yazmış olacağım. Bunun gibi çalışmalara devam ediyorum diyebilirim.
Gayet güzel hocam. Onlar çıktığı zaman da zaten bilahare bir bölüm yapmak isterim. Belki hani şey olarak da kitaptan da birkaç hocamızı hani davet edebilirsek, onlar da gelebilirse çok güzel olur. Şöyle bir hani güncel bir teori tartışması da yapmış oluruz. Zaten
Evet.
senin tezinin açtığı yoldan da hem de küresel ayar üzerine, global ayar üzerine de bir tartışma yapmış oluruz daha detaylı bir şekilde. Bence çok güzel bir bölüm oldu. O yüzden yani katıldığın, geldiğin için çok teşekkür ediyorum sana ve kutluyorum, ama ekleyeceğin bir şey varsa diye de istersen son sözü sana vereyim, sonra kapatalım.
Yani şu an ekleyecek pek bir şey bulamıyorum. Herhalde aklımdaki her şeyi söyledim. Beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Umarım sen de bir an önce tezini bitirip devam edersin yoluna diyeyim.
Umarım hocam, çok teşekkür ederim. İşte senden ve hani benzeri hocalarımızdan aldığımız ilhamla işte bu tez konuşmaları bana da yarıyor. O
Evet.
yüzden aldığımız ilhamla devam etmeye çalışıyoruz. Tekrar hocam yani yayında da kutlamış olayım seni. Başarıların hep daim olsun. Umarım dediğim gibi çok güzel bir akademik geleceğin olur ve yeni öğrencilere, lisans, yüksek lisans, doktora, onların hepsine en azından yeni kritik sorgulamalarınla ışık tutarsın. Onları da bu alanda yeni uluslararası ilişkiler, siyaset bilimcileri kazandırmak üzere yönlendirirsin, ki bundan zaten hiç şüphem yok. O yüzden
İnşallah.
hocam tekrar teşekkür ederim sana.
Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum.
Hocam sağ olasın.